Ayrım 12. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 101. 4. Kitap. Tagaste'de özgür sanatlarla ilgili dersler verdiği yıllar. 1. Bölüm. Uzunca bir zaman bin türlü yola başvurup başkalarının aklını çeliyor. 1. 19 yaşımdan 28 yaşıma kadar olan o 9 yıl boyunca tamamen yoldan çıktım ve arkadaşlarımı da yoldan çıkardım. Türlü türlü hayaller kurup kendimizi aldattık, başkalarını aldattık. Kimi zaman özgür sanatlar denen bilim dallarıyla açıktan açığa, kimi zaman sahte bir din kisvesi altında gizliden gizliye, insanlar arasındayken kibirli, kendi kendimizeyken batıl ama hep sahte olduk. Augustinus o dönemde özgür sanatların öğretmenliğini yaptığını belirtiyor. Metnin az aşağısında sadece özgür bireylerin alabileceği özgür sanat eğitiminin kendisine sadece büyük bir kibir kazandırdığında vurgulamadan geçmiyor. Augustinus bir yandan özgür sanat eğitimi vererek insanları kandırırken ve kibirli davranışlarıyla aslında kendisini kandırırken, öte yandan manicilerin din olarak gördükleri batıl inanç sisteminin karanlığında dönüp durmaktadır. 4. kitabın girişi üslup açısından özel bir edebi değer taşır. Toplumda itibar kazanacağız diye beyhude bir uğraş sergiledik. Bazen tiyatrodaki alkışların, şiir müsabakalarının, samandan taşlar kazanma hırsının, saman alevi gibi bir anda sönüp gidecek olan, gösterilerin o boş, o ölçüsüz arzularının peşine takıldık. Bazen de bütün bu kirlerden arınmayı bekledik. Bu yüzden kendilerini seçilmiş ve kutlu insanlar olarak adlandıranlara yiyecekler taşıdık. Bu yiyecekleri midelerindeki atölyelerinde işlesinler diye bizleri kurtuluşa erdirecek melekler ve tanrılar imal etsinler ve bizi kurtarsınlar diye. Burada manicilerden söz ediliyor. İşte arkadaşlarımızla birlikte ardından koşuşturduğumuz hayaller, yaptığımız işler bunlardan ibaretti. Ve bu koşuşturma içinde ben onları hep aldattım. Aslında hep birlikte aldandık. Şimdi kendini beğenmişler, yani senin tarafından henüz savrulmamış ve senin tokadını henüz yememiş olanlar Tanrım, isterse benimle alay etsinler. Hiç önemli değil. Yeter ki sen bana izin ver. Utanç duyduğum bütün her şey için senin huzurunda tövbe edeyim ve senin övgülerine mazhar olabileyim. Ne olur izin ver bana. Geçmişteki günahkar yaşamımın kısır döngülerini şimdi hafızamda yeniden canlandırabileyim ve bu şekilde sana şükranlarımı kurban olarak sunabileyim. Sensiz ben kendi kendimi uçurumlara sürükleyen bir kılavuzdan başka neyim? Her şeyim olsa bile senin sütünü emmedikçe, senin o bitip tükenmez ekmeğini yemedikçe bir yaratıktan başka ne olabilirim? İnsan ne olursa olsun sonuçta sadece bir insan değil mi? İşte bu yüzden isterse bütün güçlüler, bütün kudretliler benim gibilere gülsünler. Yeter ki sen sadece izin ver. Biz zavallılar ve biçareler sana tövbe edelim. 2. Bölüm. Hitabet öğretmenliği yapıyor. Nikahsız yaşadığı kadınla şefkat gösteriyor. Kendisine zafer vadeden bir falcıyı aşağılıyor. 2. O yıllarda hitabet dersleri veriyordum. Para kazanma hırsımın kölesi olmuş, karşımdaki insanları alt etmek için belagat satıyordum. Ama dürüst öğrencileri tercih ettiğimi sen ya Rab çok iyi biliyorsun. Tabii dürüst derken herkesin anladığı anlamdaki dürüstlükten bahsediyorum. Onlara hilekarlıklar öğretiyordum. Ama hiçbir hileye başvurmadan. Çünkü öğrettiklerimi masum insanları değil de gerektiğinde suçluları idama götürmeleri için kullansınlar istiyordum. Sen Tanrım, benim bu kaygan zeminde ayağımın tökezleyeceğini ta uzaklardan gördün. Ama buna rağmen o kalın sis tabakası içinde bile bendeki dürüstlük kıvılcımını fark ettin. Bu kıvılcım bütün iyi niyetimle sürdürdüğüm derslerimde kendisini açığa vurmuştu. Öğrencilerime beyhudeliğin ve yalanın peşinde koşmayı öğrettiğim halde. O yıllarda bir kadınla birlikteydim. Resmi nikahımız olmadığından karı koca değildik. Bir türlü dindiremediğim ateşimin ve basiretten yoksunluğumun arayıp bulduğu bir kadındı bu sadece. Ama yine de hayatımdaki tek kadındı. Ona sadıktım. Onunla yaşadığım bu deneyim sayesinde evlilik sözleşmesi ile şehvani aşkın pazarlığı arasındaki farkı kendiliğimden keşfetmiş oldum. Evlilik, çocuk sahibi olmak için yapılan bir anlaşmadır. Ama öbüründe çocuk sahibi olmak sizin iradeniz dışındadır. Gerçi bu şekilde doğan çocuklarımız için de onları sevmek dışında yapacağınız fazla bir şey yoktur. 3. Bu yıllardan aklımda kalan başka bir olay daha var. Bir gün tiyatroda düzenlenen bir şiir müsabakasına katılmaya karar vermiştim. Falcının biri yanıma gelip müsabakayı kazanmamı garanti ederse kendisine ne kadar para verebileceğimi sordu. Bense yanıt olarak bu tür büyülerden nefret ettiğimi ve iğrendiğimi, kazanacağım ödül sonsuza kadar taşıyacağım altın bir taç olsa bile bunu elde etmek için bir sineğin dahi öldürülmesine rıza göstermeyeceğimi söyledim. Adamın niyeti belliydi. Kendine özgü bir gizem ayini düzenleyecek, bu ayinde hayvanları katledecek ve sonra bunları şeytanların onuruna sunup bana yardımcı olmalarını dileyecekti. Ama ben bu kötülüğü reddettim ey yüreğimin hakimi. O sıralar sana saf bir aşkla bağlanmamış olsam bile. Çünkü henüz seni sevmeyi öğrenmemiştim. Gözüme yansıyan parlak cisimlerin ötesindekini sevmeyi henüz öğrenmemiştim. Bu tür hayallerin olduğu bir ortamda soluk alıp veren bir ruh, boş umutlara bel bağlayan ve rüzgarlara çobanlık eden böyle bir ruh seni aldatmaz da ne yapar? Evet, benim adıma şeytanlara kurban sunulmasını istemedim. Ama batıl bir dine inanarak zaten kendimi onlara her gün kurban olarak sunuyordum. Çünkü rüzgarlara çobanlık etmek, şeytanlara çobanlık etmekten başka nedir ki? Yanlış yollara saparak onların maskarası olup ekmeklerine yağ sürmüş olmuyor muyuz? 3. Bölüm. Kendi kendini kaptırdığı astrolojiden yaşam tecrübesi olan yaşlı bir hekimin yardımıyla kurtulmaya çalışıyor. 4. Yine de hiç çekinmeden şu astrolog denen düzenbazlara danışmaktan hiç vazgeçmiyordum. Aslında bu adamlar gelecekten haber almak için öyle kurban falan kesmiyordu, cin de çağırmıyordu. Ama Hristiyanlık, yani hakiki dindarlık doğal olarak astrolojiyi kabul etmez ve yasaklar. Ne mutlu sadece sana itirafta bulunana, Ya Rab ve şöyle diyene. Bana merhamet et, ruhuma şifa ver. Çünkü sana karşı günaha girdim. Bundan böyle senin bağışlayıcılığını günah işleme hakkı gibi görüp istismar etmemeliyim. Tersine Rabbin şu sözünü hep hatırlamalıyım. İşte artık iyileştin. Başına daha kötüsünün gelmemesi için bir daha asla günah işleme. İşte hakiki kurtuluş bu öğretide. Ama astrologlar bu öğretiyi yıkmaya çalışıyor. Şöyle söylüyorlar. Günah işliyorsan bunun nedeni gökyüzüdür. Kaçamazsın. Günahlarının bütün sorumlusu ya Venüs, ya Satürnüs ya da Mars yıldızı. Böyle diyerek insanı, yani etten ve kandan oluşan o kibirli ölümlüyü suçsuz olduğuna, suçlanacak biri varsa bunun göğün ve yıldızların yaratıcısı ve yöneticisi olduğuna bizi ikna etmeye çalışıyorlar. Peki bu suçlu kim? Sen değilsin de kim? Ey tatlılığın ve adaletin kaynağı Tanrımız! Her birimizi yaptığımız işlere göre ödüllendirecek olan tövbekâr ve hürmetkâr yürekleri asla hor görmeyecek olan sen değilsin de kim? 5. O yıllarda bilge bir adamla tanıştım. Roma'ya bağlı eyaletlerde vali olan ve 4. yüzyılın ikinci yarısından sonra ünlenen hekim Avianus Vindicianus'tan söz ediliyor. Kendisi hekimlik sanatının üstadı olduğundan mesleğinde çok saygın bir konum edinmişti. Aynı zamanda eyalet valisiydi. Dolayısıyla o ıstırap tacını akıl sağlığı yerinde olmayan başıma kendi elleriyle taktı. Keşke o elleri aklıma yerine getirmek için başıma koymuş olsaydı. Ama bilirim bu hastalığın şifası yalnız sende. Kibirlilerin karşısında duran ve alçak gönüllerden inayetini esirgemeyen sende. Yine de o yaşlı adam aracılığıyla yardımıma koşmaktan ve ruhumu tedavi etmekten bir an bile vazgeçmeyen sen olmayasın sakın. Çünkü gün geçtikçe onu daha iyi tanımaya başlamış ve konuşmalarının müdavimi olmuştum. Ne söylüyorsa dikkatle dinliyordum. Öyle çok seçkin bir üslubu yoktu belki ama yaratıcı düşünceleri sözlerine bir çekicilik, bir ciddiyet katıyordu. Onunla sohbetlerimiz sırasında benim yıldız falcılığıyla ilgili kitapların hayranı olduğumu anlayınca gayet nazik ve babacan bir tavırla beni uyardı ve bütün bu kitapları bir yana atmamı, bu çer çöple vaktimi boşa harcamamamı öğütledi. Dikkat ve emek isteyen daha nice değerli sanat var dedi. Kendisi de zamanında astroloji öğrenmiş, hatta bunu meslek haline getirip para kazanmayı bile düşünmüş. Ve Hipokrates'i anlayabildikten sonra bu tür kitapları haydi haydi anlayabilirim demiş. Ama her şeye rağmen bir gün bu kitapların hepsini kaldırıp atmış. Bunun yerine kendisini hekimliğe vermiş. Sırf astrolojinin tamamen uydurup bir sanat olduğunu anladığından. Ayrıca dürüst bir insan olduğu için insanları kandırarak para kazanmak istememiş. Ama senin zaten para kazandığın kamusal bir mesleğin var, dedi. Hitabet öğretmenliği yapıyorsun ve astroloji gibi sahte bir sanatla hayatını geçindirmek gibi zorunlu bir nedenden değil de sırf merakın yüzünden uğraşıyorsun. Bense geçimimi sadece bu kaynaktan sağlamak istediğimden astrolojiyi mükemmel derecede öğrenmek için çok çaba sarf ettim. Zaten sırf bu nedenle astroloji konusundaki uyarımı hiç yabana atmamalısın. Bunun üzerine ben ona, peki nasıl oluyor da astrolojinin söylediği çoğu şey doğru çıkıyor diye sordum. Bana bu konuda verebileceği en uygun yanıtı verdi ve bunu doğanın en küçük zerresine kadar nüfuz etmiş olan rastlantısal gücün etkisine bağladı. Bu öyle bir şey ki, diye devam etti. Tesadüfen falanca şairin kitabını açarsınız, yazarının terennüm ettikleri ve niyeti tamamen farklı olsa da kitabı okurken aniden kafanızdakine birebir uyan bir dizeyle mucize eseri karşılaşabilirsiniz. Demek ki insan zihni üstün bir içgüdüyle kendi içinde neler olup bittiğini hiç bilmeden astroloji bilgisiyle değil de tamamen rastlantı sonucu araştırılan konunun koşullarına ve olgularına uygun bir yanıt bulabilir. Bunda öyle hayret edecek bir şey yok. 6. İşte onun bana verdiği bu yanıt, ya da şöyle dersem, onun aracılığıyla işittiğim bu yanıt bana senden gelen bir yanıttı. Sonradan kendim araştırıp bulayım diye zihnime şüphe tohumlarını o zaman sen ektin. Ama o dönemde ne o hekim ne de aziz dostum Nebridius beni yeterince tatmin edip de astrolojiden soğutmayı başaramamıştı. Nebridius ki son derece karakterli ve son derece sağduyulu bir gençti ve hayatı boyunca bu türden falcılık işleriyle hep dalga geçmişti. Yine de her ikisinin de düşünceleri beni bu sanatın uzmanlarının yazdığı kitaplar kadar etkileyememişti. Dahası o ana kadar aradığım gibi kesin bir kanıt da henüz bulmuş değildim. Çünkü bu kanıt beni öyle ikilemde bırakmayacak bir kanıt olmalıydı ki kendilerine danışılan astrologların doğruları söylemelerinin nedeninin yıldızları gözlemleme bilgilerine değil de sadece şansa ya da rastlantıya bağlı olduğunu anlayabileyim. 4. Bölüm. Kendi hatalarını ortak ettiği arkadaşının hastalığını ve vaftizini anlatıyor. Arkadaşının ölümü onu derinden sarsıyor. Vaftiz töreninin sonundaki mucizevi etkiyi dile getiriyor. 7. Doğduğum kentte, Tagaste'de ilk öğretmenliğe başladığım yıllarda aziz bir dostum oldu. İkimizin de ilgi alanları ortaktı. Aynı yaştaydık. O da benim gibi gençliğinin baharını yaşıyordu. Gerçi bu insanla çocukluktan itibaren beraber büyümüştük. Aynı okul sıralarını paylaşmış, beraber oyunlar oynamıştık. Ama o dönemde henüz dost sayılmazdık. Şu da bir gerçek ki ne o dönemde ne de şimdi yaşadığımıza gerçek dostluk denmemeli. Çünkü bizler birbirimize ne kadar kaynaşmış olursak olalım, sen yüreklerimize kutsal ruh aracılığıyla ki bize bu ruhu sen bahşettin, sevgini ekmez ve bu sevginle bizi birleştirmezsen aramızdakine gerçek dostluk denmez. Her şeye rağmen bizimki çok hoş bir dostluktu ve ortak çalışmalarımızın körüklediği ateşle de pişip olgunlaştı. Kendisi henüz çok gençti. Bu yüzden ruhunda kök salmış, derin bir dinsel inancı yoktu. Dolayısıyla onu kolayca yoldan çıkarıp şu batıl masallara ve ölümcül hülyalara, yani annemin benim için sürekli gözyaşı dökmesine neden olan beyhudeliklere çekmeyi başardım. O andan itibaren o da benim gibi yanılgılar arasında dolanmaya başladı. Benim ruhum da onsuz yaşayamamaya. Ve işte sen kaçakların yakın takipçisi. Merhamet pınarı olduğun kadar intikamların da tanrısı olan sen, mucizevi yöntemlerle bizleri kendi yoluna döndüren sen, o adamı bu hayattan çekip aldın. Tam da dostluğumuz henüz bir yaşına basmışken. Ve ben o ana kadar yaşamış olduğum bütün zevklerin en alasını bu dostlukta bulmuşken. 8. Sadece kendi yaşamımızda bize bahşettiğin iyilikleri saymaya kalksak bile acaba bunu başarabilir miyiz? O dönemde ne yaptığını anlayabilir miyim Tanrım? Senin o dönemde verdiğin akıl ermez hükmünün derinlerine dalabilir miyim? Arkadaşım ateşler içinde yandı. Uzun süre kendisini bilmez halde ecel terleri döktü. Hayatından umut kesilmişti. Hiç kendinde olmadığı bir sırada da vaftiz edildi. Buna hiç aldırış etmedim. Çünkü ruhuna ektiğim inançları ne olursa olsun koruyacağından emindim. Vaftiz sırasında bedenine ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl olsa kendisinde değildi diye düşündüm. Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı. Çünkü yeniden canlandı ve sağlığına kavuştu. Kendisiyle ilk konuşan ben oldum. Kendine gelir gelmez ilk ben bunu başardım. Çünkü birbirimize aşırı düşkün olduğumuzdan onun yanından bir an olsun ayrılmamıştım. Ve hemen vaftiz oluşuyla ilgili şakalar yapıp onu biraz güldürmeye çabaladım. Çünkü onun da bu konuyu alaya alacağını sanıyordum. Ne de olsa vaftiz olduğu sırada ne aklı yerindeydi ne de hisleri. Oysa o vaftiz edildiğini çoktan fark etmişti. Bir düşmana bakar gibi dehşetle bana baktı. Onda daha önce hiç görmediğim tuhaf bir özgüvenle bundan böyle arkadaşı olarak kalmak istiyorsam kendisiyle bir daha bu şekilde konuşmamamı söyledi bana. Hayretler içinde kaldım. Zihnim allak bullak olmuştu. Yine de o anda içimden geçenleri ona söylemek istemedim. Sandım ki daha iyi olunca ve gücünü toparlayınca söyleyeceklerimi anlayacak. Ama bu bendeki akıl noksanlığından kurtulması çok uzun sürmedi ve senin koruculuğun altına alındı. Bunu sırf beni teselli etmek için yaptın. Birkaç gün sonra da benim olmadığım bir sürede ateşi iyice yükseldi ve bu hayattan göçüp gitti. 9. Onun acısı yüreğimi karanlıklara gömdü. Nereye baksam orada ölümü görür oldum. Doğduğum şehir benim için artık bir işkence odasından farksızdı. Baba ocağımsa tuhaf bir mutsuzluk yuvasından. Onunla beraberken yaptığım her şey onsuz korkunç bir eziyete dönüştü. Gözlerim her yerde onu arıyordu ama aradığını bulamıyordu. Her yerden nefret ettim çünkü oralarda o yoktu. Çünkü oralar artık bak işte geliyor demiyordu. Oysa o sağken ve bir an için yanımda yokken hep böyle söylerlerdi. Derin bir muammaya dönüşmüştüm. Tekrar tekrar soruyordum ruhuma. Neden böyle kederlisin? Neden beni bu kadar üzüyorsun diye. Ama ruhum bana ne diyeceğini bilemiyordu. Ona Tanrı'dan sabır dile dediğimde bana itaat etmiyordu. Haklıydı. Çünkü yitirmiş olduğu aziz dostu sabır dileceği o hayalden çok bir insandı. Daha gerçek, daha iyiydi. Bir tek gözyaşların tatlı geliyordu bana. Çünkü arkadaşımın boşluğunu doldurup yüreğime teselli veriyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 110.